Ayrım 25.
Kalkınca atladı tramvaydan. Şehremini'ye doğru yürüdü. Durup bakmaya başlamıştı ki lacivert Elif'in de atladığını gördü uzaktaki tramvaydan. Tamam, oydu. Guraba hastanesi önündeki durağın kalabalığına karışmış demen. Belki de hastası var, görmeye gitti. Polis diye tutturdun. Her laciliği polis sanırsan... İkircikli bakıp durduğu yerde Seher'in sesine döndü. İçine sevinç dolduran bir irkilmeyle ''Merhaba, görmedin mi beni?'' ''Gördüm işte.'' Seher'in bütün yüzüne yayılan sıcak gülümseme kaygılarını dağıtmıştı. ''El sağladım sana.'' dedi. ''Kapıdaydım. Yeni çıkıyordum. Dalmışsın.'' Bir şey demedi. Avucunda tuttuğu minik ellerini biraz daha sıktı. ''Ne yapalım şimdi?'' ''Atlarız bir tramvaya.'' dedi Halil. Topkapı dışına çıkmayı tasarlamışlardı geçen hafta hava iyi olursa. ''Hava biraz soğuk ama...'' ''Yok, ondan değil.'' dedi Seher. ''Ben pek dolaşamam.'' Kızarmıştı gülümseyen yüzü. ''Şey mi yoksa...'' Daha da utangaç gülümsemeyle başını salladı Seher. ''Hımm.'' Sevinmişti Halil. Gecikmiş ay durumunu kaygıyla bekliyorlardı son günler. ''Haydi gözümüz aydın.'' dedi. ''Evet.'' dedi Seher. ''Öyle korkuyordum ki. Neyse. Beyoğlu'na çıkalım istersen, paramız var. Ablam 10 lira yollamış.'' ''Çıkalım.'' dedi. ''Senin paranı yemeyelim ama.'' Yarı şaka kışkırtmayı aynı biçimde karşıladı Seher. ''Sakın.'' dedi. ''Verir miyim ki?'' Senin benim günlerini çoktan aşmışlardı. Gene de bir yadırgama duyuyordu Seher'in parasını harcarlarken. Temel gereksinimleri için yılda birkaç kez ablasını gönderdiği 3-5 kuruşu kızın elinden almak sömürü değil de neydi? ''Öyle vereceksin ki ben ondan bir şey aldım mı mutlu oluyor. Paraysa ben mutsuz oluyorum. Bırak bu saçmalıkları da bu güzel günün tadını çıkarmaya bak. İleride çok arayacağız belki.'' Topkapı'dan gelen tramvayı görünce koşturur gibi karşı durağa geçip itiş kakış girdiler ön vagona. Kalabalığın ortasında birbirlerinden biraz uzakça sıkışıp kalmışlardı. Aksaray'da tramvay gevşer gibi oldu inenlerle. Yan yana geldiler ya, sıkışıktı gene. Beyazıt'a vardıklarında yüzü sıkıntıdan kızarmıştı Seher'in. ''İnelim istersen.'' dedi. İndiler. Ne yapacaklardı Beyazıt'ta? Üniversite bahçesine gidip çamlar altında oturmak, konuşup ara sıra kaçamak öpüşmek iyiydi. Cumartesi bugün, tenhadır da. Hava güzel ama bayağı soğuk esiyor. Kızı hasta ederiz. Üstünde kollu yelek gibi soluk mavi bir bluz var. ''Hadi şurada tatlı yiyelim.'' dedi Seher. ''Hem de düşünürüz ne yapacağımızı.'' ''Tatlıyı sevmez pek. Benim için istiyor.'' Yolun kıyısından çarşı kapıya doğru yürürlerken sağdaki muhallebici vitrinindeki tatlılara bakıp durmuştu. Girdiler. Dipteki kuytu, loş salona geçip oturdular. ''Ben bir çorba içeceğim önce.'' dedi. ''Sen?'' ''Sütlaç.'' söyledi Halil de. ''Garson gidince...'' ''Biraz da niye indim biliyor musun?'' dedi Seher. ''Geçen hafta bit buldum süt yenimde. Okula döndüğüm akşam. Tramvaydan aldım. Sinir bastı. Saçlarımı tara tara çamaşırları kaynat, gülerek ekledemem. Neyse, tüfüs olmadım daha.'' Heyecanlı anlatışına gülerek bakıyordu Halil de. ''Oho.'' dedi. ''Her bitlenen tüfüs olsaydı.'' ''Yok, yoksul toplumda bitlen doğal ne var? Hangi gün eksik olmuş bir Anadolu'da? Tüfüs de doğal, savaş sırası bu, salgınmış, bir ateş gezindi içinde. Ya hastalanırsa bu kız? Ne oldu, yeni bir şey var mı?'' ''Yok.'' dedi Halil. ''Pazartesi gideceğim dedim ya, mazlum dönmedi daha Ankara'dan. Sende haber?'' ''Söyledim. En büyük haberim bitlenmek. Dersler gidiyor işte. Ablamdan mektup var falan filan. Stalingrad düşmedi değil mi?'' ''Niye düşsün?'' dedi Halil. ''Temiz bir sopa çekiyor Kızıl Ordu faşistlere. Hitler'in mezarı orada kazılıyor, göreceksin.'' ''Bizde bir faşist herif var. Hani söyledimdi, tarihçi. Hiçbir güç Alman ordularını oradan geri çeviremez.'' dedi. ''Ötekiler ne?'' dedi. ''Çocuklar mı? Bizim kızlar. Ne diyecekler? Koyun gibi dinler onlar. Ben bir şeyler söyleyeyim dedim. Söyleyeceğim de ne olacak? Sustum. Öyle de canım sıkılıyor ki.'' ''İyi etmişsin.'' dedi Halil. ''Damgalamasınlar. Yalnız bir kız var. Biraz deli bozuk demiştim hani, Muradiye. Bu soğukta donarlar orada.'' dedi. ''Duramaz, dönerler.'' Gülüyordu. Halil de güldü. ''Ne dediler?'' ''Hiç.'' Güldü herkes. ''Nereye gidelim şimdi?'' ''Bilmem. Şehzade başına gidip bir sinemaya girelim mi?'' Saat 3'e geliyordu muhallebiciden çıktıklarında. ''Ağır ağır yürüyelim istersen.'' dedi Seher. ''Mahmut Paşa'ya ineriz. Mendil bakalım. Hiç mendilim kalmadı. Öyle güzel bir film de yok.'' Karşıya geçtiler. Beyazıt Camisi'nin önünden Kazancılar Çarşısı'na doğru yürürlerken yanı sıra giden çıtı pıtı kıza baktı Halil. İçinde bir şeyler kaynaşıyordu. Salt yatma isteği değil, onu da istiyordu, hem de çok istiyordu. Yan yana yürümek, birlikte olmak, bir şeyler söyleyip yanıt almak, ondan bu minicik gövdeden yayılan ısının alanı içinde olmakta onu alıp götüren şey. Nereye dek götürecekti bakalım? ''Durumun nasıl?'' dedi Seher. ''5-6 lira verebilirim, kalanı yeter bana.'' Güldü Halil. ''Olmaz, ben hepsini isterim.'' Seher bir şeyler diyordu ki aldı gene. ''Muhallebicide verdiğin yetmedi mi?'' dedi. ''Nasıl pahalanmış, şekeri de azdı sütlacın.'' ''Koyduklarına şükür. 530 şeker. Çayı kuru üzümle içiyorlarmış. Sen şu 5 lirayı al. Uzattığı 5 liraya baktı Halil. Koy onu çantana dedi. Turgut'tan alırım ben. Patron o şimdi biliyorsun. Uğrayacağım bu akşam. Öyle bir şey düşünmemişti. Niye söylüyordu bu yalanı? Gidersin. Yalan söylemiş olmaktan kurtulursun. Kulak memeleri nasıl kızarmış soğuktan. Eğilip öpsem. Esnaf, çırağı, kalfası peşimize düşsün. Sokakta öpüşürlermiş Avrupa'da, Paris'te filan. Bizde, hele Anadolu'da. Kız bir kez sağlama, orospu artık. Öpüştüğü oğlan bile yüz çevirir. Büyük kent, burada kaynayıp gidiyor gene. Bu kimseyle öpüşmüş müdür acaba? Öpüşmemiş dedi ya. Evet, hiç öpüşmedim dedi. Kuşku mu var içinde? Ayıp ulan. Yok canım, niye yalan söylesin? Ne olacak öpüşmüş olursa yani? Öpüşmemiş demek. Kazancılardan Mercan'a dönüp Rıza Paşa yokuşuna doğru inerlerken yanda dizilmiş işyerlerinin vitrinlerinde asılı resmi giysilere, şapkalara bakıyordu. Subay şapkaları, mankenlere giydirilmiş demirli, yıldızlı apeletleriyle ceketler, takım üniformalar. Bir de askerlik var başımızda. Fakülteye kaydını yeniletmemiş olsa hiç bakmaz alırlardı. Ben askere gidersem bu kız ne olacak? O kaldı düşünülecek. Bu yıl öğretmen çıkınca bakalım nereye gidecek? Gerçekten o var bir de. At çektirirlermiş okul bitince, yakın bir yeri çekse. Evlensek burada kalmasına yararı olur mu? Bunları konuşmamız gerek. Nasıl konuşacağız? Bir vitrinin önünde durup bakmaya başlayınca Seher şaşırdı. Nesini ilginç buldu bu polis asker kemerlerinin kayışlarının? Acı içinde buruşturduğu yüzünü görünce anladı hemen. Ay günlerinde çok sancısı oluyordu. Bağışla dedi. Geçiştirmek için böyle ara sıra oturalım bir yerde. Sen yürüyemeyeceksin. Biraz daha yüzünü buruşturarak vitrine bakar gibi durdu. Geçer şimdi dedi Seher. Yürürüm. Doğan'ın bebek korkusundan kurtaran acılı muştusu bu güzel günde tat tuz bırakmayacaktı anlaşılan. Gidip yatsa bu kız. Yarın biraz daha iyi olur belki. Nasıl istemiyordu gitmesini. Bir evimiz olsaydı şimdi. Seher uzanırdı. Ben de. Sen de. Ne güzel. Konuşurduk. Bir şeyler okurduk. Kız hasta. Ne yapacağız? Başka da bir şey yapamazdık. Öpüşürdük. Öpüşmekle başlar. Ondan sonra da. Ne güzel kız bu. Ne içten. Acı çekişiyle bile seveceğim. Ben yarın çıkamam sanıyorum dedi Seher. Yapılacak bir iki ödevi de varmış ya. Asıl bu durum. Mahmut Paşa inince ne iş portaları dolaşmayı ne dükkanlara girip çıkmayı gözü yemedi Seher'in. Mendilden de vazgeçmişti. Sultan Hamamı'ndan yeni camiye inerlerken soldaki büyük, ünlü muhallebici Hacı Recep'in kapısına geldiklerini görünce durup girsek mi gibisine Halil'e baktı. Çekingen, utangaçtı. Beyazıt'takinden çıkıp Sirkeci'deki muhallebiciye girmek saçmaydı ya, kız yürüyemiyorsa ne yapacaktı? Aşağısı kalabalıktı, yukarıki salona çıktılar. Masada pilav yiyen yaşlıca bir adamdan başka kimse yoktu yukarıda. Yüksek pencere önündeki aydınlık bir köşeye geçip karşılıklı oturur oturmaz gelen garsona salep söyledi Seher, tuvaleti sordu. Kalkıp elinde çantasıyla garsonun peşi sıra yürüdü. Halil de salep söylemişti. Garson dolu tepsiyle geliyordu ki Seher de göründü. Karşıdaki yerine geçerken seni de kapattım dedi bu güzel günde. Yo dedi Halil, niye? Ne güzel burası, aydınlık. Gerçekten de güzel geliyordu artık. Doya doya seyrederdi Seher'in, minyatürlerin, üzüm gözlü kızlarına benzeyen ince oya gibi işlenmiş yüzünü. Salepleri de yudumlarız böyle karşılıklı, uzun da konuşuruz. Bir süre suskun kaldılar gene de. İyi ki salep güğümü gözüme çarptı aşağıda girerken. Sıcak salepi övgüyle övülme karışımı sözünü, Halil'in dalgın bir baş sallamasıyla karşılaması Seher'i çekingen bir bekleyişe döndürdü yeniden. Kendimizle ilgili çoğu şeyi konuşmadık. Seher gözlerini dikmiş, ilgiyle bekliyordu. Ben bir iş arayayım diyorum. Biraz paramız olsun ki bir ev kuralım. Bir küçük oda filan hiç değilse. Bu yıl okulu bitirince sen ne olur bilmiyoruz ama bakarsın değil mi? Yakınlarda bir yere filan. Hiç sanmıyorum dedi Seher. Daha çok Orta Anadolu diyorlar bu yıl. İyi ya Ankara olur bir bakarsın. Ankara'ya yerleşiriz. İçten söylemiyordu. Hiç istemiyordu İstanbul'dan ayrılmayı. Ankara'yı biliyordu. Devrimci çalışmanın odaklandığı yer İstanbul'du. Onu da biliyordu. Bütün arkadaş da burada. Ne yapalım? Şimdiden ne söylesek boş dedi Seher. Ama sen bir işe girebilsen iyi olur. Fakülteyi ne yapacaksın? Çalışmama engel değil fakülte dedi. Devam zorunluluğu yok. Sınavlara girerim istersen. Kendi de pek inanmıyordu söylerken işi böyle yürütebileceğini. Seher'in bakışlarındaki sevecen pırıltıdan inanıp inanmadığını anlamak kolay değildi. Önemli olan devrimci çalışmayı aksatmamak dedi. İşe başladık mı geceli gündüzü vermek gerek kendini. Öyle boş saatlerde olmaz o iş. Ne diyor Lenin? Yalnız sindirim saatlerinde değil tüm yaşamının her anında düşüneceksin devrimi. Ses çıkarmadan başını önüne eğdi Seher. İnanmıyor bu kız bana. Turgut işe girdi. Zorunluydu biliyorsun. Ablası falan var. Bütün günü dolu çocuğun. Gerçi biz şimdi onu biraz uzak tutuyoruz ama polisi aldılar diye. Aslında vakti yok hiç. Öteki arkadaşlar da öyle. Çoğu bitiriyor. Bırakamazlar. O Hannes bu yıl doktor olacak. Başını kaşımaya vakti yok. Ötekiler desen... Ötekilerin de adını verecekti ayda birden. O Hannes'i söylemesi diye olmamıştı. Onun da örgütten olduğunu öğrendi. Öğrendiyse öğrendi. Polis değil ya bu kız. İş daha çok bana düşüyor yani. Devrimci çalışmadaki belirgin yerini vurgulamanın alçak gönüllüce bir davranış olmadığını düşünüp canı sıkıldı. Ben böyle övünmek için falan söylemiyorum ki ama Seher de bilsin yani. İleride ne olur belli olmaz. Birlikte geçeriz gizliye belki de. Seher'i kendine ne denli yakın konumda gördüğünü belirtmek için söylediği sözü bir takılmayla pekiştirdi. Öğretmenliği de başkaları yapsın. Masa üzerindeki elini avuçlarının içine aldı Seher'in. Sıktı. Birbirlerine güvenle bağlı olmanın mutluluğunu uzun süre göz göze bakışarak bölüşmeye çalıştılar. Birden ayrımına vardı Halil. Canı sıkılıyordu. Bu el ele duygulu bakışmalarda başkalarında görse alayı alınacak kadar gülünçtü. Dudaklarıyla bir öpücük gönderdi Seher'e. Belli belirsiz yanıtladı o da. Bu da mı gülünçtü? Seher de mi böyle duyumsuyordu? Tutamadı. Beni seviyor musun dedi. Çok. Sen? Bu kız niye hep böyle kısa kısa konuşur? Çok, çok, çok seviyorum. Büyük kavgamı sevdiğim gibi seviyorum seni. Yüzü sevinç dolu bir gülücükle pembeleşti Seher'in. Ben de dedi. Yavaşça, utanır gibi. Hem kızıyor hem mutluluk duyuyordu kızın şu ürkek ürkek bakışından. Üstünde yerleşmiş aile baskısından kurtulamıyor sanki bir türlü. Öyle de değildi bildiği. Babası çoktan ölmüştü. Edremit'te bir elektrikçiyle evli ablasındandı. Onun yanında kalan annesinden de çekindiği yoktu pek. Koca tatilde ancak 2 hafta kalmıştı yanlarında. İşlerim var deyip İstanbul'a, okula, aslında Halil'e dönmüştü. Yapısı böyle demek. Davranışı soylu kızın. Bazı kızlar yırtık olur. Mahalle kızı dedikleri. Öyle mi olsaydı bu da? İster miyim hiç? Biliyorsun, Fransız donanması intihar etti Toulon'da. Almanlar kente girince... Radyodan duydum dedi Seher. Mareşal Petain Laval ortaklığı Fransa'nın tümüne yayılmalarını engel olamadı Almanların, İtalyanların. Aslında onlar kışkırttı belki de. Yeraltı savaşı kıran kırana Fransa'da. Yurtseverlerin savaşı. Ne biçim yurtseverlik? Halil biraz şaşırmış baktı. Donanmayı diyorum Seher. Batıracaklarına kaçıp Almanlara karşı savaşa katılsalardı ya. Duraladı Halil. O da düşünmüştü bunu. Onlar da o kadar yurtsever demek dedi. Neyse, Nazilerin eline geçmedi. Bir sessizlikten sonra gene aldı. Bize de oynayabilirler aynı oyunu. Hem de daha alçakça. Soru dolu gözlerle bakan Seher'e düşünme payı bırakır gibi araladı biraz. Haracoğlu'nun, Mazlum'dan duyduğu bu sözü pek beğenmişti. Menemencoğlu'nun elinde bugün Türkiye. Sovyet düşmanı bunlar, yeminli. İngilizlere açık açık söylemişler biz Sovyetlerin yenilmesini istiyoruz diye. Turgutların gazete patronu var bir herif. Bir ayağı Ankara'da o söylemiş. Daha kötülere yol açar bunlar bu kafayla. Mareşal desen zaten yobaz. Çevresi faşist Almanyalıları bütün. Vallahi bir sabah kalkarız ki Alman askerleri ortalıkta dolaşıp duruyor. Konuştukça daha çok inanıyordu söylediklerine. Olmayacak şey değildi ki. İlle de bu biçimde olması gerekmezdi. Diyelim darbe yapıp Saracoğlu'nu devirdiler. Neyi devirecekler? İt itin kuyruğuna basar mı? Öyle biçiminde çekilir ki bütün yurtseverler kampa. Peki ne yapacağız o zaman? Seher'in kaygılı bakışına dalıp kaldı bir süre. Evet dedi. Ne yapacağız? Bugünden düşünmezsek elimiz böğrümüzde kaldık gitti. Herifler bizi armut gibi toplar kıpırdamamıza kalmadan. Gizemli bir suskunluktan sonra daha da gizemli ekledi. Önlemini alacağız herhalde. Önlemin ne? Nasıl olacağını kendi de bilmiyordu. Mazlum'la konuşacaklardı bunları. Hem istiyor hem istemiyordu Seher'in sormasını. Sormadı Seher'di. Yüzü sancıyla kırışmaya başladı gene. Kalktı, tuvalete gitti. Kadın olmak ne güç şey. Bin kez gelsem dünyaya kadın olarak gelmeyi istemem. Dönüşte biraz sararmış gibiydi Seher. Bağışla dedi üzgün, utangaç. Gidip yatmam gerek benim. Çıktılar muhallebiciden. Arkada bahçe kapıda tramvaya binip arkadaki boş koltuklardan birine oturdular küskün gibi sessizce. Yol boyunca da konuşmadılar pek. Ne konuşacaklardı dolup boşalan tramvayda? Konuşmaktan utanıp sıkılıyor gibiydi Seher. Herkesin kulağının üstlerinde olduğu böyle bir yerde söyleyecek şeyi yoktu Halil'in de. Canı sıkkındı. Hiç böyle düşlememişti bugünü. Ben burada ineyim mi dedi Beyazıt'a geldiklerinde. Turgut'u uğrayacağım. Uysalca bir başını sallayışı vardı Seher'in. Kucaklayıp göğsüne bastırmak geldi içinden. Yarın aynı saatte gelip çapadaki durakta bekleyecekti bir süre. Mutlu, utangaç bir gülümsemeyle gözlerini kırpıp ona da başını salladı Seher. Belli ki üzgün kızdı. Ne yapsın? Saat 6'ya geçiyordu Beyazıt'ta indiğinde. En iyisi yürümekti Fatih'e doğru. hem bilet parasından hem tramvaydaki itiş kakıştan kurtulurdu. Bitlenmek takıldı gene aklını. Tüfise yakalandın mı işin bitti. Bir de bakarsın gelip bulmuş seni hiçbir şey yapmadan çek git dünyadan pisi pisine. Ne boktan şey. Nasıl tuzaklar içindeyiz. Bir yanda polis bir yanda tüfüs. Güldü. Turgut gelmiştir bu saatte. Bakalım parası var mı oğlanın. Veznecilerden şehzade başına doğru yürürken arkadan gelen Edirne kapı tramvayına dönüp bakınca duraladı birden. Epey geride gölge gibi bir adam görünüp kaybolmuştu sanki. Gündüzki lacivert giysili adam anımsadı birden. O muydu? Yoksa bizi izlediler bütün gün duyduk mu? Sanmıyordu. Mercandan inerlerken Seher'e sezdirmeden ara sıra dönüp gerileri yoklamıştı. Hacı Recep'e girerlerken de durup şöyle bir yöresine bakmıştı kapıda. Kuşku uyandıracak bir şey yoktu. Gölge dediydi, bir uzunca boylu adam geride dükkana mı girdi nedir? Kuruntuya da kaptırmayalım. Peşinde biri varsa Turgut'a gitmekte eşeklik olur ya. İnen karanlıkla birlikte hava da soğumuştu iyiden iyiye. Keşke pardösümü giyseydim. Korkudan ürperecek değilim herhalde. Soğuktan bu. Yürüyünce sınırım. Çabukça yürüyüp sinemaları geçti. Şehzadebaşı camisinin köşesinden yüksek öğretmen okuluna giren sokağın başına gelince saptı. Hemen sağdaki bir eski kapı boşluğuna girip beklemeye başladı. Loş sokaktan birileri gelip gitti ya öyle lacı giysili, gündüzki herife benzer ya da kuşku uyandıracak görünümde değildi hiçbiri. Az ilerideki caddeden iki yanlı dolu dolu tramvaylar gelip geçiyordu paldır küldür. Caddeye çıktı. Fatih'e doğru koşturur gibi yürümeye başladı yeniden. Gitmese miydi Turgut'a? Buraya kadar geldikten sonra aslı astarı olmayan bir kuşkuyla dönmek de saçmanın saçmasıydı. Fatih'ten sonra ortası ağaçlı bulvara dönen geniş yola çıkınca yavaşladı. Arada bir arkasına göz atarak Malta'ya doğru bir süre gidip de aşağı sapacağı köşeye gelince durdu. Bir bir baktı gelen tek tük kişiye. Olmayacak birini de Turgut'a benzetmişti. Döndü köşeyi. Turgutlara doğru yürüdü çabuk çabuk. Apartmanın kapısına varınca durup bir daha denetledi loş sokakta ardını, girdi içeri. Merdivenler karanlıktı. Duvara tutunarak yordamla arayıp indi basamakları, zile bastı. Ses yoktu içeride. Evde değil bunlar. Bir süre bekledikten sonra bir kez daha uzunca çaldı. Dönüyordu ki derinlerde ayak tıpırtılarıyla duraladı. Yukarı kattan mı? Biri geliyor kapıya. Mediha abladır. Kilit sesinden sonra kapı aralandı. Mediha'nın silik görüntüsü belirdi loş sofada. Merhaba Mediha abla, rahatsız ettim. Turgut yok mu? Şaşalayıp kaldı bunları söylerken de. Üstünde bu kadının şey mi bu? Ne biçim böyle saçı başı? Yıkanıyor muymuş? Niye geldim ben? Boş boş bakan Mediha'nın gözlerinde garip sevinç pırıltısı belirdi. Çekilip açtı kapıyı. Gir dedi, gir hadi. Kafasına saldıran binbir uyarının çelişkisinde şaşkın duraladı bir an. Nasıl yaptığını bilmeden geri giden ayaklarını sürüyerek gözlerini üstüne dikmiş Mediha'nın önünden geçip girdi içeri. Kapıyı yavaşça kapattı Mediha. Oturma odası diye kullanılan genişçe holde tedirgin duralamış bekleyen Halil'e döndü. Başıyla Turgut'un oda kapısını gösterip oraya baksana dedi. Yoktur Turgut, gider o, durmaz ki. Gidip kapalı kapıyı açarak baksın mı, bakmasın mı? Mediha'nın bakışları kadar sönük sözlerini nasıl yorumlasın? Bilemeden kala kalmış Halil'e boş gözlerini dikti gene. Otur dedi Mediha, Turgut yok. Serpil de sordu, yok Turgut. İkirciklik içinde köşeye dayalı divana usulca ilişti Halil. Karşı sandalyeye oturdu Mediha'da. Gözlerinde aynı boş bakışla birden ayrımına varmış gibi üstündeki benekli mor sabahlığın önünü çekiştirerek örtmeye çalıştı. Yukarıdan aşağı dizili düğmeleri ilikledi. Çözüp yeniden ilikledi kimilerini birkaç kez. Yaptığı işi unutmuş gibi bir süre duraklayıp kaldı öylece. Gözlerini yapacağını bilemeden çekingenlikle bakan Halil'e ilişince de silik bir gülümseme gezindi dudak kıyılarında. Gözleri usulca bir yana kayıp saplandı gene. Yavaşça toparlanmaya çalıştı Halil. İlk gördüğünden bu yana suskunluğu hep ağır basan kişiliğiyle saygılı bir çekingenlik uyandırmıştı bu kadın. Bir şey anımsadı birden. Evet, ilk kez yalnız görüyordu Mediha'yı evde. Hiç birlikte olmamışlardı böyle tek başlarına. Ya Turgut Serpil vardı ya da tanımadığı birileri. Serpil'in arkadaşları, çocuklar filan. Nihat'laydılar ilk gelişlerinde de anımsıyordu. Pek söze karışmamış, oturup dinlemiş, çocuklarla uğraşmıştı. Bezden bebek yapıyordu onlara bir keresinde. Böyleydi de gözümden kaçtı belki. ''Nasılsınız Mediha abla?'' dedi sesindeki heyecanlı kısıklığı pek de bastıramadı. ''Turgut'a bir uğrayayım dedim. Görüşemedik epeydir. İyisiniz değil mi?'' Soruyla uyanıp başını kaldırdı Mediha. Boş boş baktı. ''İyi'' dedi rengini yitirmiş bir sesle. ''Serpil okula başladı.'' Durdu bir süre. ''Manisa'ya gitmeyeceğiz'' dedi aynı sönük bakışıyla. ''Manisa'ya gitmeyecekler miymiş?'' ''Kalksa mıydı hemen?'' ''Bağlar kurumuş. Ne bileyim, yaktım işte. Asılacak'' dediler. Başını belli belirsiz bir iki sallayıp sustu gene. Umarsızlık içinde öylece bakıp duruyordu Halil. Ne demeliydi? Bağlar kurumuşsa hem ne anlamaydı bu sözler şimdi? Söylenenleri duymamış gibi kalktı birden. Arkadaşlar bekliyorlar beni dedi. Üzmeyin kendinizi. Canınız sağ olsun. Bağlar yeşerir gene. Selam söyleyin Turgut'a. Ben gene uğrarım Medihe abla. Hoşça kalın. Sözleri bir tekerleme gibi sıralayarak kendini kapıya atıp merdivenleri çıkmaya başladığında Medihan'ın ne dediğini, bir şey deyip demediğini bile anımsamıyordu. Apartmanın kapısından çıkınca durup kaygılı bir kurtulmuşluk duygusuyla sokağa, Turgutların zemin katındaki ışığa baktı, ağır ağır yürümeye başladı. Turgut'u bulup konuşmak gerekti bir an önce. Ne konuşacaktı onu da bilemiyordu. Yavaşlayan trenin bir sarsıntıdan sonra duruvermesiyle gözlerini açtı. Bileceğe mi gelmişlerdi? Başucundaki lambayı yakıp saatine baktı. 5:20 vardı. Yandaki kompartımandan hurultular geliyordu. Eşref Bey'dir. Uyudu mu top atsalar duymazmış. Restoranda övünerek söylüyordu akşam. O kadar içkiye top ne yapar? Güç yürüyordu yataklının koridorunda. İyi geceler Gal. Sonunu getiremeden düşer gibi dalmıştı yandaki kompartımana. 11'i geçiyordu yattığımızda. Ben de kötü uyudum sayılmaz. Tren yavaştan kımıldayıp gittikçe artan sarsıntılarla yola koyuldu yeniden. Doğruldu. Muşamba perdeyi çekti yukarı. Çevresinde gezinen ak bulutlarla dolunay vardı gökte. Trenin koşturarak geçtiği dereler, tepeler, kırlar ay ışığına boyanmıştı. Gene gecikmeli gidecek bu tren. Hangi gün vaktinde gitti ki? 11'de Park Otel'de buluşması vardı Leverkun'la. Canı sıkkındı. İşlerdeki üst üste kimi tersliklerden pek etkilenmemişti. Necla takıntısından bir türlü kurtaramıyordu kendini. Mükerrem Hanım Hüsnü Melek Beylere bu işin olamayacağını ağlayarak bildirmiş sonunda. Evlenmeyecekmiş Necla. Söylemiyorlardı ya, evden ayrılmış, bir arkadaşıyla kalıyormuş Beyazıt'ta bir evde. Bunu İstanbul güvenliğine yerleşen Sait'ten aylar önce öğrenmişti. Eşref Bey'le konuşmuyorlardı bu konuyu. Yalnız onun da her şeye boş verir görünümü altında saklamaya çalıştığı bir yıkıntısı vardı. Dün gece bir ara nasıl geldiyse sakın bir çocuk yapma Galip Bey demişti acılı bir gülümseyişle. En az 3 çocuk yap yapacaksan. Sonra gene alaya vurarak en iyisi hiç yapmayacaksın deyip kahkahayı basmış, kadehini bir dikişte bitirmişti. İçmeden gülmez bu adam. Kızına söz geçirememenin kırgınlığıyla benden özür dileme gösterisiydi dün geceki bir tür, masadakilere sezdirmeden. İçten ne ölçüde acı çektiği bilinemez ya, aldırmazlığı, konumuna güveninden güç alıyordu bu adamın. Bakalım ne kadar sürecek bu güven, belki de en önemli aşamasına gelinmişti savaşın. Alman orduları kanlı boğuşmalardan sonra Rostov'u geçmiş, Stalingrad'a yönelmişlerdi uçar gibi. İşi artık Türklerin de karışmasını bekler bir görünümleri yoktu Almanların. Daha Berlin'deyken ayrımına vardığı Alman dışişleriyle Osministerium, Doğu Bakanlığı arasındaki gün günden gelişen çelişkide Osministerium'un ağır basmasının ürünüydü bu ilgisizlik. Başı oturmuş Rosenberg kendi imparatorluğunun işlerine Führer'den başkasının karışmasına izin vermiyordu. Bu da daha önce dışişlerince yürütülmüş birçok işin yüzüstü bırakılmasını ya da safsaklanmasını zorunlu kılıyor olmalıydı. İstanbul'a geldiği günler görüştüğü Nuri Paşa'yı Almanlara karşı büyük kızgınlık içinde bulmuştu. Boşuna zaman kaybına neden oluyorlardı bu aptal Almanlar. Rusya seferinin ön hazırlık döneminde Papen'le bir günler yaptıkları gizli konuşmalara da uymuyordu tutumları. Turancılar Rusya'daki halkların antikomünist önderleri de Alman ordularının yanı sıra görevlerinin başına yürümeliydiler. Akılları politikaya ermezdi bu sersem Almanların. Birinci Dünya Savaşı'nı da bu yüzden yitirmişlerdi. Paşa'nın bu kızgın atıp tutmaları Almanya'da Rosenberg'le yaptığı görüşmeden eli boş dönmesinden geliyordu kuşkusuz. Türklere Türklerce salık verilmiş kişilere, özellikle Rusya tasarılarında artık güven beslemedikleri belliydi Almanların. Türk Tatarların, Turancıların bağımsızlık düşlerinden giderek tedirginlik duyuyorlardı. Önceleri Türk Genelkurmayı'nı hükümetine Papenca yapılmış, Rusya Türklerinin önderi olmak gibi çekici kışkırtmalar, Kırım'ı bir iki ayda ele geçirmiş, Kafkaslara, Stalingrad'a, Alman ordusunun akışını gören Rosenbergçilerce gereksiz özveriydi bugün. Bir biçimde güçlenecek Türkiye'nin ileride baş ağrısı olmasına yol açmakta ne yarar vardı? Böyle düşünmelerine yanlış da denemezdi kendi açılarından. Bir kez üstünlüklerine inanıyorlardı adamlar. Galip de inanıyordu. Kuşkusuz üstün bir yanı vardı Almanların. Olağanüstü düzenli çalışmalarındaki akıllı yöntemle herkesten daha verimli sonuçlara gittikleri söz götürmezdi. Ne özverilerle dev gibi bir endüstri kurmuşlar, dünyayı titreten bir ordu yaratmışlardı. Ülkelerine sığmayınca daracık sınırlarını çiğneyip aşmak da haklarıydı. Bugünler felsefe bölümünde profesörlüğünü bekleyen arkadaşı Mansur Raşit, her ulus gerçek ulus bilincine varmışsa kendini üstün görür demişti. Almanlar nice acı deneylerden sonra akıllılık edip bir kurama dayandırıyorlardı bunu. Aynı şeyi biz de yapabilirdik. Uyanmanın artık bizde de başlamış olduğunu görüyor, seviniyordu. Her ırkın üstünde Türk ırkı diye yayınlar dolanıyordu ortalarda. Ulusçuluğu Anadolu bağıyla alan bir kesim bunlara biraz uzak bakıyor, yaygaracı buluyorsa da önemli gelişmeydi başlayan.